Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.
Günaydın. Parilus, Rojbaş, Shalom, Kalimera, Merhaba. Dünyanın bütün dillerinde günaydın. Ben Robert Koptaş.
Ben Kalin Karakaşlı.
Ben Ferda Balancar.
Radyo Agos'a hoş geldiniz. Geçen hafta ilk programla yine dünyanın bütün dillerinde merhaba demeye çalışmıştık. Her hafta cumartesi günleri saat 9 ile 10.30 arası Açık Radyo 94.9'da bundan böyle sizinleyiz. İkinci defa merhaba diyoruz. Agos'un penceresinden dünya ve Türkiye gündemini programımıza taşıyoruz. Şarkılar, müzikler ve onların hikayeleri eşliğinde konuklarımız oluyor. Bazen telefon bağlantılarımız olacak. Bugün hem konuğumuz hem telefon bağlantımız var. Ve burada sözü Karin'e bırakarak bu haftanın Agos'unda neleri öne çıkarmak istiyoruz Radyo Agos'ta onu soruyorum.
Yine her zamanki gibi gerek dünya, gerek Türkiye, gerek Ermeni gündemini hep beraber taşıma gayretinde olduk. Manşete elbette giderek daha da ciddi ve vahim bir hal alan açlık grevleri, ölüm oruçları üzerinden görüldü. Ama bunu yaparken Robert'in bir yazısı, bir değerlendirme yazısı üzerinden biraz da bir yüzyıllık tarih içinden konuya bakmayı tercih ettik. Ayrıntılarıyla birazdan işleyeceğiz. Gidişat 100 yıl geriye başlığıyla, manşetiyle çıktı Agos. Yine bir 100 yıl gerideki zamanı hatırlatmak üzere önemli bir kitabı gündemimize taşıdık. Çünkü bazen biliyorsunuz kitaplar kitap olmak dışında anlamlar taşıyabiliyor. Taner Akçam ve Ümit Kurt İletişim Yayınları'ndan bu hafta çıkacak olan Kanunların Ruhu'yla konuk oldular gazetemize. Bu kitap üzerinden çok verimli tartışmaların başlamasını ümit ediyoruz. Çünkü bu sefer Ermeni soykırımını Türkiye gündemine taşımış olan, alternatif kaynaklarla da bu noktada öncülük etmiş olan Taner Akçam, Ümit Kurt ile beraber konuya ölenler üzerinden değil, İttihat ve Terakki ve Cumhuriyet döneminde kalan malların dağılımı ve aslında soykırımın hukuk sistemi içinde nasıl bir sistematikle işlendiğini farklı bir açıdan inceledi. Kanunların Ruhu çıkarılmış olan Envali Metruke kanunlarından başlamak üzere tüm Cumhuriyet tarihi boyunca aslında bir mülksüzleştirme politikası eşliğinde bu büyük tarihi dramın ne kadar sistematik bir şekilde işlendiğini ele alıyor. Ve konuya çok daha başka, çok daha insani bir boyut katıyor.
Eğer becerebilirsek de önümüzdeki haftanın Agos'unda, önümüzdeki sayıda hem Taner Akçam'la hem Ümit Kurt'la bir röportajla bu konuyu biraz daha derinleştirmeyi, genişletmeyi düşünüyoruz.
Çünkü daha önceden de hatırlanacağı üzere Agos bu konuyu özellikle tartışma platformu yapmayı önemsemiş bir gazete. Bu açıdan da her iki akademisyenden de yararlanarak bir gündem oluşturmak açıkçası en büyük temennimiz. Bunun bugünkü siyasete faydasını sağlaması açısından da temennimiz.
Bunlar dışındaki konularımızdan biri Ermeni toplumunun, İstanbul Ermeni toplumunun bir iç meselesi. Agos'un Ermeni okurlarının muhtemelen çok daha yakından bildiği bir konu. Ermeni olmayan dostlarımız belki hiç duymamış olabilirler ya da Agos okuyanlar biraz aşina olmuş olabilirler. Bu da Beyoğlu 3 Oran Vakfı'ndaki seçim sorunu. İstanbul'daki, Türkiye'deki Ermeni vakıfların yönetimleri sandıkla, seçimle iş başına geliyorlar. Ama maalesef Türkiye'deki demokrasi sorunlarından nasibini almış olan Ermeni toplumu, belki o kültürle yoğrulduğu için demokrasiyi tam özümsememiş durumda olan Ermeni toplumu çok demokratik seçimler yapmayı beceremiyor. Beyoğlu'ndaki vakıf da, Üç Oran Kilisesi Vakfı da bu anlamda fazlasıyla sabıkalı diyebiliriz. Seçimlerinde türlü usulsüzlükler, yolsuzluklar, hileler yaptığı için son iki seçimi mahkeme tarafından iptal edildi. Orada yaklaşık 30 yıldır bir anlamda koltuğa yapışmış bir yönetim kurulu devam ediyor. Ve buna karşı çıkan alternatif listeler, alternatif yönetim adaylarına aday olma şansı bazen tanınmıyor. Seçmenlerin kayıt olmasına izin verilmiyor. Bir huzursuzluk var ve son 3 yılda 3. kez Aralık ayında orada mahkeme zoruyla, mahkeme kararıyla seçime gidilecek. O meseleyi önemsiyoruz ve her zaman takip ediyoruz zaten. Bir başka Ermenileri belki ilgilendiren ama Türkiye siyasetiyle ilgili meselemiz de Vakıflıköy. Biliyorsunuzdur Antakya'da yaklaşık 150 nüfuslu bir Ermeni köyü var. Türkiye'nin tek Ermeni köyü Vakıflıköy. Maalesef yaklaşık 2000 yerleşimde Ermeni yaşarken bundan 100 yıl önce şu an sadece Vakıflıköy'ümüz var diyebiliriz. Ve yeni Cumhurbaşkanı'nın onayına giden belediyeler yasası Vakıflıköy'ün köy olma statüsünü devam ettirme durumunu tehdit ediyor. Çünkü belediyeye bağlanıyor ve bir mahalle olma ihtimali var. Hatta nüfusu 500'den az olduğu için mahalle dahi olmama durumu var. Bu konuyu önemsiyoruz. Çünkü Vakıflıköy Türkiye'nin korunması gereken bir kültür cenneti ve tarihsel anlamda da korunması gereken, korunması bir borç olan bir köy. Bu köyün durumunu Vakıflıköy'deki kilisenin başkanı, kilise vakfının başkanı olan Cem Çapar'la saat 10'dan sonra, yani 3. bloğumuzda telefon bağlantısıyla biraz daha derinlemesine tartışacağız.
Bir diğer konumuz ise yine tarihi bugüne getiren bir orta sayfamız. Zakarya Mildanoğlu'nun araştırma yazısı üzerinden ayırdık sayfalarımızı. İzmir'i, Gavur İzmir'i bu sefer de bir Ermeni geçmişi üzerinden okuma gayretinde olduk. Ve tabii burada da çok çarpıcı bir takım veriler ortaya çıktı. Genelde bilirsiniz resmi tarihte İzmir'in bizatihi kendi o birikimini yapmış topluluklar tarafından neredeyse bir yangına kurban gittiği şehir efsanesi vardır. Zakarya Mildanoğlu hem bu birikimin arka planını hem de bu resmi söylemin işaret ettiklerini gösteriyor. Bir yanıyla da aslında bugünkü milliyetçi damarın, ulusalcı damarın hayli yoğun olduğu İzmir'in bugününü bir geçmiş üzerinden okuyor. Bu nedenle de geçmişi bugüne bağlayan bu sayfalarımızı biz çok sevdik.
Bir kültür sanat olayıyla da devam edebiliriz aslında. Arzu Başaran'ın sergisi A, Ermencesiyle Tanz. Afişte Ermenice adı da vardı. Teşvik 7 44A Sanat Galerisi'nde 10 gün önce açıldı. Arzu Başaran bu sergide Laura Baytar'a verdiği demeçte dağılmış olan, dilini kaybetmiş olan, topraklarını kaybetmiş olan Kürt ve Ermeni kadınları düşünerek çalıştığını söylüyor. Ben de Arzu Başaran'ın çalışmalarını takip ediyorum. Kendisiyle sohbetler ettiğimizde bu konular üzerine çok kafa yorduğunu biliyorum ve önümüzdeki dönemde de gerek Ermeni kadınların yaşadığı dramlardan ilham alarak, gerek Anadolu'nun diğer halklarından kadınların yaşadığı felaketleri, trajedilerden ilham alarak onları zaman zaman tuvale, zaman zaman da tuval dışı daha yeni araçlara taşıyacağını biliyoruz. Arzu Başaran'ın Ağlayan Kadınları başlığıyla haber, Laura Baytar'ın haberi Ağustos'ta yer alıyor.
Bu haftanın bir diğer ekstra hizmeti Agos kitap kirkekimizdi. Zaten içeriğinde Ermenice kitaplara ve dünyadan çok farklı örneklere de yer verdiği için yine özenli ve kapsamlı bir içerikte olmakla birlikte TÜYAP kitap fuarına denk gelişiyle daha da haşmetlendi. Kitap ekinin yaratıcısı Ferda zaten aramızda, ayrıntılarını birazdan ondan alacağız.
Bir başka konumuz da High Social adı verilen bir sosyal paylaşım sitesi. Bu ilginç bir olgu çünkü ilk defa, Türkiye'de ilk defa en azından, sadece Ermenilerin üye olabileceği bir sosyal paylaşım sitesiyle Ermeni toplumu, Ermeni gençleri diyelim belki daha çok internet kullanıcıları bir araya gelecekler. O siteyi yaratan Burak Bulduk, Sarkis Güre'ye konuştu ve biz de dün Burak'la bir telefon konuşması yaptık. Önümüzdeki hafta onu konuk alacağız programa. Hani bir hafta daha yeni bir site olduğu için bir hafta daha geçsin bakalım neler yaşanacak, ne tür tecrübeler olacak diye sözleştik. Facebook benzeri her türlü sohbetin, paylaşımın olabileceği ama çöp çatan sitesi olmayan, Burak onu özellikle vurguluyor, bir yeni bir sosyal paylaşım sitesi iSocial.
Bir anlamda da aslında hem diasporaya dağılmış olan hem Türkiye'de yaşayan tüm Ermeni dünyasını buluşturan, hani o dağılmışla modern gereçlerle karşılık veren bir yeni platform olacak.
Evet, zaten kendisini Türkiye'de de sınırlı tutmuyor. Bu 5-6 dilde sohbet edebilmek ve 5-6 dil seçeneği kullanabilmek özelliğinden de sitenin kendisini gösteriyor. Şimdi manşet haberini ya da manşet yazısını tartışmaya başlamadan önce bir şarkıyla devam edelim. Geçen hafta ilk şarkımızı, programın da ilk şarkısıydı. Bir duayla Diyarbakırlı Onnik Dinkçiyan'ın Havadam inanç duasıyla açmıştık. Bu sefer bir duayla açmıyoruz. Her seferinde öyle bir şey yapmayacağız. Bunu gelenek haline getirmek gibi bir niyetimiz yok. Ama Diyarbakır'la ilgili bir şarkıyla başlayacağız. Civan Haco'dan geliyor Diyarbakır.
Azwanat parezim azmi rüzgârım, şu rüzgârım minnavi hua kura lübürcin diyar bekî gava gusitiri lü azman astuha.
Tekrar günaydın, Ferda Balancar ben. Şimdi bu bölümde Agos'un bu haftaki manşetini konuşacağız. Manşetimiz Gidişat 100 Yıl Geriye başlığıyla verildi. Daha önce dediğimiz gibi Robert Koptaş'ın aslında köşe yazısı, Hayat Olduğu Gibi adlı köşesinde yer alan bir yazı. Fakat konunun önemine binaen manşete taşıdık. Robert'in köşesinde tehlikenin farkında mısınız başlığıyla verdik bunu. Nedir o tehlike? Tehlikenin ne olduğunu en iyi zaten bu yazının spotu açıklıyor. Onu kısaca okuyalım. Eğer böyle giderse yaşanacak şey salt bir ayrılık değil, aynı zamanda çok kanlı, çok karanlık bir şey. Dehşetli bir katliamlar silsilesi, bir boğazlaşma, etnik temizlik ve nihayet soykırım olacaktır, olabilir. Karşı karşıya olduğumuz tehlike, evet bu denli büyüktür. Türklerin ve Kürtlerin aynı toprağı, aynı kültürü ve dini yüzyıllardır paylaşmaktan gelen derin bağları, böylesine korkunç bir sona karşı bugüne dek daima çok güçlü bir güvence oldu. Ancak dökülen 40 bin insanın kanı ve yaşanan büyük ruhsal savrulmaların bu bağı büyük bir tahribata uğrattığını unutmayalım. Şimdi yazıyı Robert'le biraz daha ayrıntılı konuşalım. Robert diyorsun ki karşı karşıya olduğumuz tehlike, evet bu denli büyüktür. Bu çok alışkın olmadığımız bir şey. Yani bu işin soykırıma ya da işte etnik temizliğe varacağı gerçekten böyle midir? Bunu biraz daha açabilir misin lütfen?
Öncelikle inşallah öyle olmaz demek isterim tabii ki. Bu hepimiz için bir kara basan bir kabus. Ama gidişat gerçekten çok iyi değil. Farkındayız, yaşıyoruz, gün be gün yaşıyoruz. Ve ben buna dikkat çekmek istedim. Çünkü gerçekten beni çok düşündüren bir durum. Galiba 100 yıl önceyi de iyi biliyor olmaktan, 100 yıl önce yazılanları okumuş olmaktan, okuyor olmaktan, o hikayelere aşina olmaktan ve bir anlamda da o acıyı hala taşıyor olmaktan kaynaklanan da bir çağrıda bulunmak istedim ben. Biraz Kürt dostlarımla sohbet babında yazmak istedim. Onlara ulaşmanın bir anlamda benim için daha kolay olduğunu düşünüyorum. Çünkü en azından şahsen baktığımız zaman siyasi olarak bugüne kadar oy verdiğim her seçimde Kürt hareketinin temsilcilerine oy vermiş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ve çok sıkı bağlarımız da var. Tehlike bence gerçek. Müslümanlık, aynı dini paylaşıyor olmak belki bu topraklarda bir soykırımın Kürtlerle Türkler arasında veya etnik boğazlaşma anlamında bir şeyin yaşanmayacağını düşündürebilir. Ama bir yandan da milliyetçilikler o kadar güçlü ki ve şiddet o kadar yoğun ki o dini aynı ümmeti paylaşıyor olmak artık ne kadar geçerli, en azından toplumun bir kesimi için, büyük bir kesim için ne kadar geçerli, buna dair ciddi şüphelerim var. Ve soykırımlar da etnik temizlikler de öyle çok uzaklarda değiller. Yani sadece 100 yıl önce yaşanmadılar. İşte 90'lı yılları çok iyi biliyoruz. Saraybosna'yı biliyoruz, Ruanda'yı biliyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinde etnik boğazlaşmalar hala yaşanıyor. Ve açıkçası son zamanlarda sırrı sakıkın yaptığı açıklama başta olmak üzere, hani gerekirse sonuna kadar savaşırız. Çoktan çok gider, azdan az gider. Biz Ermeniler gibi değiliz, Rumlar, Yahudiler gibi değiliz. Dolayısıyla bizi o kadar kolay silemezsiniz yönlü çıkışların. Yani bir savaş dilinin barış isteyen bir siyasi hareketin temsilcileri tarafından dile getiriliyor olması ve bir takım başka gelişmeler bana bu savaşçı dilin yarar getirmeyeceğini, çünkü devletin bu şekilde değişmeyeceğini, asıl olanın siyaset yoluyla devleti nasıl değiştirebiliriz sorusu üzerine kafa yormak olduğunu düşündürttü. Ve buna dikkat çekmek için yazdım bu yazıyı. Yani savaşmak, savaşarak bazı hakları elde etmek, silahla bazı hakları elde etmek biraz daha onurlu bir yol olarak görünüyor şu an Kürt siyasetinden, siyaseti cenahında. Ama başka yollarda daha az onurlu değiller. Yani siyaset de çok onurlu bir yol olabilir. Türkiye içerisindeki demokrasiyi nasıl geliştirebiliriz sorusu etrafında örülmüş bir siyasi söylem de çok onurlu olabilir. Ve yani o bütün onurlular içerisinden silahsız olan onurlu bana daha yakın geliyor dünya görüşüm çerçevesinde.
İstersen bir de şunu biraz daha ayrıntılandıralım. Biz yazı işleri toplantısında da bunu konuşmuştuk. Bu 100 yıl öncesi meselesi. Ve bu yazı işleri toplantısında da acaba burada anakronizme düşme riski taşıyor muyuz? Yani 100 yıl önce olan bir şeyle bugün yaşananlar arasında benzerlik kurmak ne kadar doğrudur? Nereye kadar kurabiliriz? Nereye kadar, nereden sonra kuramayız? Bunu tartışmıştık. Aslında bunu da burada dinleyicilerle paylaşalım. 100 yıldan kastın şu, o bölümü de okumak istiyorum. Taşnaklar diyorsun. 1912'de İttihatçılar reform vaatlerini yerine getirmeyince Balkan Savaşı'nı nedeniyle zor durumda kalan iktidara karşı konuyu uluslararası zemine taşıdılar. Şubat 1914'te de Osmanlı ve Rusya arasında Ermenilerin yaşadığı vilayetlerde, yani Osmancası vilayeti sitte olan 6 vilayette reformlar öngören bir anlaşma imzaladılar. Ancak Şubat 1914'ten kısa süre sonra İttihatçılar Kehren imzaladıkları anlaşmayı Birinci Dünya Savaşı çıkınca hemen iptal ettiler. Sonrası da malum diyorsun. Şimdi bu tabii çok önemli bir tarihsel bilgi. Zaman zaman da çok unutulan şeyler. Bununla, bu süreçle bugün arasındaki yakınlığı, yani seni 1912'den 14'e kadar yaşananlarla bugün arasında bağ kurmaya iten şeyi biraz daha açıklayabilir misin?
İki gerekçe olduğunu söyleyebilirim bu konuda. Bu iki gerekçeden biri biraz talepleri maksimalize etmek. Yani herhangi bir adımla tatmin olmamak ve daha fazlasını istemek. Bunun illa haksız olduğunu düşünmüyorum. Yani bazı haklar geç verildiği için daha fazlasını istemek elbette ki doğal, ama hani yetinmeyip daha fazlasını biraz daha şiddetli bir dille istemek, dolayısıyla gerilim siyasetini devam ettirmek bir yol ve bu bana 1912-14 arasında taşnakların yaptığını hatırlatıyor. Bir başka mesele de meselenin uluslararası zemine taşınması anlamında, şu an Suriye'de yaşananlar Kürtlere hani Kürtlerin zamanı geldi, artık bir Kürdistan'ın zamanı geldi duygusunu uyandırıyor ve böyle bir biraz hırslı bir haleti ruhiye içine girebiliyorlar. Aynısı işte Balkan Savaşları döneminde de taşnakların yaptığı gibi ve ilk başta söylediğime geri döneceğim. Yani bu devleti bu şekilde değiştirmek ne kadar mümkün? İnanın kafamda çok ciddi soru işaretleri var. Ve hani değiştiremezken talepleri yükselterek, gerilimi artırarak devam ettiğimiz ölçüde de hani Türk cenahında, milliyetçi Türk cenahında Kürtlere karşı uygulanan baskıyı, zorbalığı, şiddeti de meşrulaştırmış oluyorsunuz. Zaten Başbakan Erdoğan da tamamen bu siyaseti oynuyor. Çok rahat bu konuda. Ben bunun çok çıkar yol olmadığını düşünüyorum ve biraz daha makul, biraz daha o demokratik kanalları zorlayan, her şeye rağmen, bütün baskılara, tutuklamalara rağmen başka türlü bir siyasetin Kürt cenahında mümkün olduğunu düşünüyorum. Çünkü korkuyorum. Çünkü 100 yıl önce yaşananın bugün Kürtlerle Türkler arasında yeniden yaşanması kaygısını duyuyorum. Bu faslı isterseniz fazla uzatmayalım. Araya bir şarkı girmemiz gerekiyor. Ben 1915'i düşünürken, Kürt meselesini de düşünürken aklıma en çok gelen figürlerden biri Kirkor Zohrab. O bir barış adamıydı. Türklerle Ermeniler arasında, İttihatçılarla Taşnaklar arasında sürekli bir arabulucu rolü oynamaya çalışan bir insandı. Ama o barışçı insana bile iddiaçılar günü geldiğinde tahammül edemediler ve onu Urfa yolunda yargılanmak üzere gönderildiği Urfa yolunda öldürdüler. Beyrut'ta tanıştığım bir sanatçı, bir Ermeni sanatçı, Montrealli Hrair Hraçyan, Dela Kokas, Kafkas diye bir grubu var, bir rock grubu. O Kirkor Zohrab'ın ölümünü anlatan bir şarkı yaptı. Le Mort Cruel de Marseillaire, yani Marseillaire'ın vahşice katli. Marseillaire, Kirkor Zohrab'ın Fransızca yazdığında kullandığı takma adıydı. Kirkor Zohrab'ın öldürülüşünü anlatan bu şarkıyla programa devam ediyoruz.
Radyo Agos.
Sen ne yaparsın?
Açık Radyo.
Reklamlar. Kitap Dünyası TÜYAP'ta buluşuyor. 31. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Çocukluğum Yurdumdur temasıyla 17-25 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece'de.
BOŞ, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı işbirliğiyle Ateş Böceği Gezici Öğrenim Birimi Eğitim Projesi'ni hayata geçirdi. 10 yılda 50 bin çocuğun bilgiye ulaşmasını sağladı.
Boş, yaşam için teknoloji.
Reklamlar bitti.
Açık Radyo.
Radyo Agos.
Tekrar merhaba. Şimdi bu bölümde Agos'ta bu hafta arka sayfa röportajı olarak yer alan bir konuyu ele almak istiyoruz. Hepinizin bildiği gibi geçen hafta sonu Çin Komünist Partisi'nin 18. Ulusal Kongresi gerçekleştirildi ve bir yönetim değişikliği oldu. Biz de bunun üzerine Cem Kızılçeç'le bir röportaj yaptık. Hoş geldiniz Cem Bey.
Hoş bulduk.
Cem Kızılçeç Türkiye'de Çin'i çok yakından bilen araştırmacılardan biri. Belki de en çok ve en yakından bileni. Bizim Cem Bey'le tanışmamız bundan 2-3 ay önce oldu. Cem Bey bugüne kadar son yıllarda Çin'de yayınlanan ve güncel olarak yayınlanan, son yıllarda yayınlanan çok önemli bazı eserleri Türkçe'ye kazandırıyor. Önceleri Karkedon yayın evi aracılığıyla ve şu anda da kendi kurduğu
Canut
yayın evi.
Kanyo olarak geçiyor.
Kanyo olarak geçiyor. Ona da, onun anlamına da geliriz birazdan. Cem Bey'le Çin'deki bu son kongre üzerine Çin'de gelecekte neler olacak? Bu kongrenin anlamı nedir? Çünkü bildiğiniz gibi basında genel olarak bir sadece kişi değişikliği, yani bir lider gitti başka bir lider geldi gibi konu daha çok aktarıldı. Ama biz Çin'in bugününe ve geleceğine odaklandık röportajda. Aslında röportajın temel sorusunu şu an tekrar sorayım Cem Bey'e. Çin nereye gidiyor? Bu kongrenin Çin'in ve dünyanın geleceği için anlamı ne olacak? Buyurun.
Şimdi Çin aslında 1978'den bu yana izlediği yolu genel olarak devam ettiriyor. Bu kongrenin en önemli özelliği ise iç boyut bakımından içeride yoğunlaşan gelir dağılımı bozukluklarını daha köklü bir şekilde ele alan reformların görüşülmesi, bu konuda ciddi adımlar atılması, özellikle çevre ve ekoloji konusunda son 5-6 yıl içinde yapılan yeni hazırlıkların kongrede karar altına alınması.
Cem Bey, araya girebilir miyim?
Tabii.
78'den beri izlenen yol devamı dediniz. Nedir bu tam olarak?
Bu daha çok Çin'in sosyal ve ekonomik gerçekliğini dikkate alan ve kitabi bir, diyelim klasik Marksist eserlerde gördüğümüz kitabi sosyalist tanımının dışına çıkıp daha yaratıcı ülkenin toplumsal ve ekonomik koşullarını, az gelişmişliğini, demokrasi bakımından, kültürel bakımından, ekonomi az gelişmişliğini dikkate alan daha gerçekçi bir sosyalizm inşa yolu diyebiliriz. Demokrasiye daha büyük bir ağırlık veren. Fakat bu tabii 80'lerin ortasında özellikle Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği'nde gerçekleşen olaylardan sonra demokratik atılımlar yavaşlatıldı, frenlendi. Bunun güvenlik açısından riskli olduğu düşünüldü. Devletin güvenliği açısından. Dolayısıyla bunu daha uzun vadeye yayan bir strateji benimsediler. Fakat o süreç içerisinde bu alanda da büyük adımlar attılar. Ve halen devam ediyor.
Peki hani bu Çin'in kapitalistleşiyor olması yorumları yapılıyor. Biraz belki pop bir yorum bu ama.
Evet.
Bu nereye oturuyor tam olarak? Yani böyle bir şey var mı gerçekten?
Şimdi Çin'in kapitalistleşme yolunda bir çabası yok. Bununla birlikte kapitalizme belirli bir alan açmış durumdalar. ülke ekonomisinde. Bunun daha hızlı bir gelişmeye katkıda bulunacağını düşünüyorlar. Özellikle özel sektöre birçok alanda çok geniş olanaklar tanıyarak özel sektörü teşvik ettiler 1990'lardan itibaren. Çin'de biliyorsunuz 56'da tüm özel sektör devletleştirilmişti. Bunların sermayeleri karşılığında devlet borçlarını ödedi ve barışçı bir şekilde bunları şey yaptı. Daha sonra ise 90'larda bizzat birçok işletmeleri, onların başındaki yöneticileri özel sektör olmaya teşvik ederek yeniden özel sektörü canlandırmaya girişti. Sıfır olan özel sektörü canlandırmaya girişler. Mesela bakıyorsunuz şu anda otelcilik, tekstil, birçok alanda elektronik, birçok alanda çok geniş bir özel sektör mevcut. Bu şu anda ülke ekonomisinin aşağı yukarı %30'unu üretebilecek düzeyde. Bunun aynı zamanda dış politika boyutu var, dış dünya ilişkiler boyutu var. Özel sektörle dış dünyayla daha rahat eklemlenebiliyorlar. Çünkü dünyada birçok ülke özel sektör uygulaması içerisinde. Onun da avantajlarından yararlanıyorlar. Diğer bir boyutu, Hong Kong ve Macao'yu geri aldılar. Ve buradaki sosyal sisteme 50 yıl boyunca dokunmayacakları sözü vererek aldılar. Yani siyasal sistemlerine ve ekonomik sistemlerine kesinlikle karışmayacaklar. Müdahale etmeyecekler. Dolayısıyla bu açıdan da büyük bir avantaj sağlamış oluyorlar.
Bu yani hem özel sektör kanalıyla hem devlet kanalıyla üretimin bu kadar yoğun olması veya bu kadar yüksek bir endüstri olması, tabii sizin kongre kararları arasında zikrettiğiniz çevre sorununu da beraberinde getiriyor.
Tabii çok hızlı bir Çin, çevre bozulması yaşandı.
Çok çok büyük bir tahribat var ve bu anlamda da kötü bir sicili var. Bu, buna bir çözüm üretiyor mu bu kongre?
Tabii. Bu konuda özel kongre kararlarına bunu koydular. Zaten bu alanda 7-8 yıldır çok yoğun çalışmaları var. Benim de yakından bildiğim. Çok ciddi bir şekilde ekoloji sorununu alıyorlar. Yani en önemli 4 meseleden birisi olarak görüyorlar. Yani gelir dağılım bozulmasıyla eşit olarak görüyorlar.
Aynı diğer zamanda, meseleler neler?
Diğer meseleler kırsal kesim ve ülkenin batı kesimiyle doğu kesimi arasındaki dengesizlik. Yani Çin çok büyük bir ülke. Avrupa'dan çok daha büyük bir alana sahip. Geniş bir nüfusa sahip. Evet, bu dolayısıyla bölgeler arası dengesizliklerin, gelişme dengesizliklerin çok yoğun olduğu bir ülke. Hızlı gelişme gelir dağılımı bozuyor. Doğa ile insan arasındaki dengeleri bozuyor. Ve Çin bu durumları 2003'ten bu yana bir farkındalık olarak ortaya çıkardı ve tartışmaya ve araştırmaya başladı ve dünyadaki bu alandaki bütün olumlu tecrübeleri içselleştirmek için bu ülkelerle yakın çalışmalar içinde, özellikle İsveç, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle ekoloji alanında çalışmalar var. Bunlardan öğrenebileceği tüm olumlu şeyleri öğrenmeye çalışıyor.
Şimdi bu bir şey belki hani dinleyicilerin de dikkatini çekmiştir. Batı ile Doğu arasındaki gelişmişlik farkı dediniz.
Evet.
Batı mı daha gelişmiş, Doğu mu daha gelişmiş?
Tabii Doğu daha gelişmiş. Çünkü Doğu kıyı bölgeleri oluyor. Buralarda zaten 90'ların başından itibaren özel gelişme bölgeleri kurdular. Ve orası çok daha hızlı gelişti. Ve aradaki fark giderek büyüdü. Bundan dolayı bu açıklığı kapatmak için yoğun çaba içerisindeler.
Ben bir de bu dünya meselesine kısaca bir şey sormak istiyorum. Şimdi dünya dengelerini, uluslararası ilişkileri, Çin'deki yeni yönetim değişikliği nasıl etkileyecek?
Çin'deki yeni yönetim özellikle Çin'in ekonomik alanda var olan gücüyle orantılı belirli ölçüde ağırlığını arttırmayı hedefliyor. Yani Çin bugüne kadar düşük profil sergilemeyi ve gücünü olduğundan daha az göstermeye çalıştı. Bu üslupta bir değişiklik olabilir. Hedefler bakımından bir değişiklik yok. Çin özellikle dış politikasında birincisi komşuları ilişkilerine çok önem veriyor. Yakın komşularıyla ilişkilerine çok önem veriyor. İkincisi bütün ülkeleri küçük veya büyük olsun eş gören bir anlayışla ilerliyor. Üçüncüsü batıyla çatışma stratejisini kesinlikle terk etmiş durumda. Çin-Amerikan ilişkilerini önemli bir ilişki olarak görüyor. Fakat bunu bir zirve iki süper devlet arasında bir ilişki düzeyinde değil, önemli bir ilişki olarak ele almayı düşünüyor. Kesinlikle Amerika ile bir çatışmadan şu anda fayda beklemiyor. Bir soğuk savaş, bir ideolojik savaşa yeniden dünyanın sürüklenmesine kesinlikle karşı olan bir tutum içerisinde.
Cem Bey'le hem Çin'in içini hem de bu büyük gücün dünyaya yansımalarını konuşmaya devam edeceğiz. Agos'un Çin açılımına paralel bir dünya kombinasyonu şarkıyla sürdürelim yayını. Nusret Fatih Alihan, Lemon Minasyan, Arman Amar ortak yapımı Nusret Alap, Songs from a World Apart albümünden. Cem Bey, bu Çin'in yeni düzende iktidara talip olma konusunu biraz daha ayrıntılandırmakta fayda var. Biraz coğrafi özellikleri gereği ve kapalı kutululuğundan dolayı kendi içinde halen görülüyor. Gerektiği kadar sanki dünya gündeminde hak ettiği yeri işgal etmiyor bunca büyük nüfus ve büyük ekonomik gücüyle. Oysa sizin de çok yerinde vurguladığınız gibi aslında bu ekonomik gücü bir siyasi ağırlığa tahvil etme arzusu var Çin'in. Bu kongre sonrasında bu kararlılık nasıl yansıyacak gerek Çin'in dış ilişkilerine? Nasıl bir Çin göreceğiz dünya sahnesinde?
Çin bu son dönemde olabildiğince kendi içine odaklanma, kendi işlerimizi iyi yapalım. Kendi işlerimizi iyi yapalım ve bizimle uğraşanlara karşı kendimizi koruyalım şeklinde bir çizgi izledi. Bundan sonra uluslararası sorunlarda daha aktif bir tutum alması bekleniyor bana kalırsa. Bunun da göstergesi bu kongrede alınan birkaç önemli karar. Mesela açık bir şekilde üçüncü dünya ülkelerindeki sorunlarda seslerini daha yüksek bir şekilde ifade edeceklerini ortaya koydular.
Amerika ve Rusya bu duruma ne diyecek? Yani o ilişki ağırlıkları nasıl gelişecek?
Şimdi Amerika ile bu konuda ilişkileri son seçilen başkan 6 ay önce Amerika'ya ziyaretinde Pasifik gereğinden fazla geniş, burada bir çatışmamıza gerek yok şeklinde bir mesaj vermişti. Yani dünyada bir paylaşma sorunu olmaması gerektiği konusunda bir açıklama yapmıştı. Rusya ile ilişkileri ise son derece olumlu Çin'in. Buradaki bütün sınır sorunlarını 4 yıl önce çözdüler. Ve özellikle Rusya'nın eski hegemonya alanlarında kurduğu ilişkilerde Çin mümkün olduğu kadar onu rahatsız etmemeye çalışarak onlara güven vermeye çalışıyor. Çünkü Çin'le Rusya'nın arasındaki ilişkiler daha çok siyasi ve askeri boyutta. Ekonomik boyut çok zayıf. Bu boyutu geliştirebilmek için siyasi ve askeri alanda olabildiğince yumuşak bir çizgi izleyerek Rusya'nın güvenini kazanmaya çalışıyor. Onun eski etki alanlarındaki ülkelerle kurduğu ilişkilerde mümkün olduğu kadar Sovyetler Birliği'ni tedirgin etmemeye çalışıyor ve güven vermeye çalışıyor. Yani Çin her açıdan büyük güçlerle olsun, diğer küçük ve orta boy ülkelerle çatışma yaratma eğilimi içinde olmadığını yansıtmaya çalışıyor dışa.
Ben içeriye gene dönerek demokrasi ve insan hakları siciliği ile ilgili pek açık, pek güzel bir tablo olmadığını biliyoruz Çin. İşte Tibet sorunu, Uygur Türkleri üzerine uygulanan baskılar, genel olarak bir insan hakları problemi, çevre sorununa değindik. Bu anlamda hani böyle en azından bir güler yüzlü sosyalizme doğru bir gidiş mümkün mü? Yani bu sorunlar devam edecek mi? Yoksa Çin bu sorunları çözmemek üzere kendi statükosunu devam mı ettirecek?
Şimdi Çin bu konuda kararlı bir şekilde ilerleyecek. Yani bu konuda insan hakları ve demokrasi alanında özellikle Batı Avrupa ile çok yakın bir çalışma içerisinde. Buradaki bütün yasal şeyleri ve prosedürleri yakından inceliyorlar. Ve bu konuda Avrupa'daki sosyalist ve komünist partiler çok duyarlı, sürekli yakın görüşme içindeler. Ve bunların bu alanda yaptıkları incelemeleri, ben 12 yıldır aynı zamanda Avrupa'da yaşıyorum, Berlin'de yaşıyorum. Bunlarla bu partilerle yakın işlerim var. Üyesi olduğum iki parti var Avrupa'da. Bunların bu alanda düzenli rapor düzenlediklerini görüyoruz. Özellikle Tibet ve Uygur konularında sürekli heyetler göndererek bu bölgelerde Çin'in uygulamalarını yakından takip etmekteler. Ve bu raporlara baktığımızda Çin'in her geçen gün bu bölgelerde, Tibet ve Uygur bölgelerinde çok daha özenli ve dikkatli bir çizgi izlediğini ve demokratik gelişmeleri teşvik ettiğini, Batı'daki sosyal demokrat, sosyalist ve komünist partiler açıkça ifade ediyorlar. Bu bence önemli bir göstergedir. En az sosyalistler kadar duyarlı olan Avrupa'da birçok kesim bu meselede çok titiz araştırmalar yapmaktadır şu anda. Türkiye'de de bu araştırmanın olmasını aslında bekliyoruz. Olmalıdır. Yerinde görmek, incelemek bence çok önemli.
Siz de zaten yerinde görme, inceleme konusunda çok sıkı bağları olan bir isimsiniz. Dolayısıyla çok özel bir alanı aslında çok içeriden takip ediyorsunuz ve aynı zamanda Çin Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle büyük bir yayın evi çalışması var. Bir yandan Karkedon yayınları, bir yandan sizin kurduğunuz yayın evi. Biraz bu kişisel bağınızdan, yayın evi sürecinden, ürettiğiniz kitaplardan ve bunların Türkiye'ye ne getirecek, Türkiye Çin'i nasıl tanıyacak onu sizden öğrenmek isteriz. Kişiselle tamamlamak hep daha iyidir.
Cem Bey, ben ricacı olacağım. Biraz hızlı tamamlayabilirsek çünkü şarkıya girmemiz
lazım. Evet. Şimdi özellikle bugün hala sosyalizmde ısrar eden ülkeler üzerine Türkiye'de yayın çok sınırlı. Benim hedefim 2005 yılına itibaren özellikle Küba, Vietnam ve Çin'de bu alanda yapılan son 10-15 yıl içerisinde yapılan ciddi araştırmaları Türkiye'ye yansıtmaktı. Fakat bu çok zor bir, ağır bir proje. Çünkü Türkiye'de sol okurda çok ciddi bir azalma var. Dolayısıyla ben mümkün olduğu kadar bu ülkelerin bu alanda var olan fonlarından yararlanmayı düşündüm. Bu ülkeleri ziyaret ettim. Oradaki yayın evleriyle görüştüm. Ve çeviri bakımından destek almaya çalıştım. Çünkü bunu belirli bir yayın evinin kaldırması mümkün değil. Çok yüksek çeviri ücretleri var. Özellikle Çince'den bir başka dile çeviri çok pahalı bir şey. İspanyolca aynı şekilde Küba içinde söz konusu.
Bir şey olarak yayın evinin adı, ben ilk başlayamadım. Canutemps Canu diye düzelttiniz. Yayın evinin adını da kısaca.
Şimdi Canu Fransızca bir kelime, ipek işleri anlamına geliyor. 19. yüzyılın ikinci yarısında Lyon bölgesindeki işçiler yönetime karşı kararlı bir şekilde 30 yıl süren ayaklanmalar yürütüyorlar. İsim oradan geliyor. İpek işçileri anlamına geliyor.
Cem Kızılçeç'e çok teşekkür ediyoruz bu sohbet için. Biraz böyle hızlı bitirdik, kusura bakmasın ama şarkıya gitmemiz gerekiyor çünkü sonra reklam kuşağı var. Delikatisyen grubundan geliyor Igar Sona.
Yardım edin yolu.
Radyo Agos.
Açık Radyo.
Reklamlar. Pardon, bunun bir küçük bedeli var mıydı acaba?
Aa, maalesef sadece Paris şubemizde kaldı efendim.
Tamamdır, alıyorum. Orada değiştiririm.
Kasım ayı boyunca Miles & Smiles kredi kartlarınızla yapacağınız her 100 lira ve üzerindeki giyim alışverişine 200, toplamda 5000 ekstra mil. Katılmak için mil yazın, 33.40'a gönderin. Detaylı bilgi için miles&smiles.net. Miles & Smiles kredi kartı. Sadece garantiden.
Kitap Dünyası TÜYAP'ta buluşuyor. 31. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Çocukluğum Yurdumdur temasıyla 17-25 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece'de.
Şimdi yapacağım ufak canlandırmaya sizin de katılmanızı istiyorum. Alabildiğiniz kadar derin bir nefes alın. Şimdi üzerine tekrar nefes alın ve verin. Ama hepsini değil, sadece birazını verin. Ve tekrar nefes alın. Ve verin. Alın. Amfizem hastalığının son evrelerinde hastalar bu şekilde nefes alıp verirler. Amfizem hastaları bunu boğulmak olarak nitelendiriyor. Eğer sigara içiyorsanız çoktan amfizemin ilk evresindesiniz demektir. Tüm sigara içenler gibi. Sizi nelerin beklediğini artık biliyorsunuz. Derin bir nefes alın ve sigarayı bırakın. Şimdi ve daima. Yeni bir başlangıç için Sağlık Bakanlığı sigara bıraktırma hattı 171'i arayın.
Reklamlar bitti.
Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo.
Radyo Agos.
Ay ben kim?
Ay ben kim? Ay ben kim? Da yet da, da yet da. Et da to, et da to, je ni nu, he ta ke, he ta re, ho ta ra, ho ta ra, je men hi, je men hi, du sha vo, cha pe je, cha pe je, ra se re, ra se re.
Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice.
Parilus, günaydın. Aysor, das yotu noyemper, yerguazar, das yergu şapat. Bugün 17 Kasım 2012 Cumartesi. Kiç mı hayeren? Biraz Ermenice öğreneceğimiz Ay Pen Kim bölümüne hoş geldiniz. Bugün sa, ta, na veya ı'nın belirtme eki olarak kullanımını ele alacağız. S sesinin bana en yakın olanı çağrıştırdığını, T sesinin bana biraz uzak olanı çağrıştırdığını, N veya I seslerinin ise benden daha uzak olanı çağrıştırdığını hatırlayalım. O halde bana ait bir şeyi S ile, sana ait bir şeyi T ile, ona ait bir şeyi de N veya I ile gösterebiliriz. Örneğin, narinç, portakal. Narinçız, benim portakalım. Veya sadece portakalım. Narinçıt, portakalın. Narinçı, portakalı. kısaca özetlersek, bir ismin arkasına sa, ta, na veya ı veya s, t, n ve ı seslerini getirerek kime ait olduğunu belirtiriz. Burada bir soru akla gelebilir. Niçin n veya ı diye bahsediyoruz? Söyleme kolaylığı açısından kullandığımız kelime ünlüyle bitiyor ise n, ünsüzle bitiyoruz ise ı kullanılır. İkinci bir kuralda kullandığımız kelimesinin arkasından gelen kelimenin ünlü veya ünsüzle başlaması da kullanımı etkiler. Bu kuralları aklınıza o kadar takmayın. Çünkü kısa zamanda kulağınız ve diliniz alışır. Hiç farkına varmadan hem de. Kelimeler vereyim size. Inger, arkadaş. Gaddu, kedi. Şun, köpek. Mair, anne. Hayr, baba. Şimdi birkaç tane alıştırma yapalım. Gaduz, e. Gadut, e. Ingerin, e. Ingeri, çe. Ne dedim, anladınız mı? Gaduz, e. Kedimdir. Gadut, e. Senin kedindir. Ingerin, e. Onun arkadaşıdır. Ingeri, çe. Arkadaşı değildir. Hayrı, çe. Mayrın, e. Babası değil, annesidir. Şunat çe gadut e. Sireli paregamler, sevgili dostlar. Bugün sadece 10 dakikanızı ayırıp, geçen hafta öğrendiklerinizle bu hafta öğrendiklerinizi birleştirmeye çalışın. Bakalım ortaya neler çıkacak. Mınak parov, iyilikle kalın. Parisha patavirç polorit. Herkese iyi bir hafta sonu. Dün, dün, dün,
dün, dün, dün, dün. Ay ben kim?
Ay ben kim? Ay ben kim? Da yetta, da yetta. E da to, e da to. Je ni nu, je ni nu. He ta ken, he ta re. Ho ta ra, ho ta ra. Cemeni, cemeni, duşa bo, duşa bo, çabece, çabece, rasere, rasere.
Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice.
Şuşan Özoğlu'nun hazırladığı Aypenkin bölümünü Açık Radyo Podcast kanallarından ve Agos Yayıncılık sitesinden takip edebilirsiniz. Kayıtları orada internet sitesinden de toplu halde dinleyerek, notlarıyla alarak Ermencenizi ilerletebilirsiniz. Şimdi Vakıflıköy meselesine döneceğiz. Bahsetmiştik. Vakıflıköy Türkiye'nin tek Ermeni köyü ve şu an yeni belediyeler, Büyükşehir Belediyeler Kanunu nedeniyle köy statüsünü kaybetme riskiyle karşı karşıya. Vakıflıköy Surp Asvadadin Kilisesi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Çapar aynı zamanda benim ortaokul ve lise arkadaşım oluyor. Şu an telefon hattında. Cem, köyün sorunlarını bize anlatacak. Bu kanundan dolayı karşılaştığı sorunu anlatacak. Ve buna bir çare hali var mı, mümkün mü? Onu soracağız kendisine. Hoş geldin Cem.
Hoş bulduk, merhaba.
Merhabalar. Vakıflı köyün köy statüsü ortadan kalkıyor mu? Böyle bir risk gerçekten var mı? Çünkü belediyeler kanunu büyükşehir sınırları dahilindeki bütün köyleri belediyelere bağlı mahalleler haline dönüştürülüyor. Vakıflı köyde böyle mi olacak, yoksa bir çare mümkün mü?
Evet Robert, vakıflı köyde bu büyükşehir belediye kanunu çerçevesinde Hatay biliyorsunuz büyükşehir oluyor ve büyükşehirlerdeki bütün köyler kalkıyor. Köylerin hepsi mahalle oluyor. 500 kişiden, nüfusu 500 kişiden az köyler de coğrafi olarak en yakın mahalleye bağlanıyor. Mezra olarak mahalleye bağlanıyor.
Vakıflı köyde kaç insan yaşıyor şu anda?
Vakıflı köyünde 135 kişi yaşıyor. Hı hı. Dolayısıyla vakıflı köyü sadece köy olma statüsünü değil, mahalle olma şeyini bile, hakkını bile elde edemiyor şu durumda.
Peki bu ne anlama geliyor hocam sizin için?
Şimdi bu evet bizim için çok şey, şöyle söyleyeyim. Öncelikle Vakıflı Köyü tarihten gelen eski bir köy ve Türkiye'nin tek Ermeni köyü. Bu özelliğiyle gerçekten hem bizim için hem Türkiye için hem de dünya için önemli. Çünkü yerli ve yabancı turistlerin ve ulusal ve uluslararası basının sürekli takip ettiği göz önünde olan bir köy. Vakıflı Köyü'nün köy olarak kalması aslında hem bizim hem ülkemizin hem de birçok bizim hay dünyasının önemli, hay dünyası için önemli bir durum. Biz Vakıflı Köyü'nün köy olarak kalması için daha önce işte Hatay Büyükşehir Belediyesi olacak, yani Hatay Büyükşehir olacağı zaman çalışmalarımızı yaptık. Çünkü bizim için bir yok oluş anlamına geliyordu eğer Vakıflı Köyü köy statüsünden kalkarsa. Biz bu konuda çalışmalarımızı yaptık.
Kimlerle görüştünüzce?
Bu konuda işte Adalet Bakanı, biliyorsunuz Hataylı Adalet Bakanı ve valimizle görüştük. İşte başka bazı kişilerle daha görüştük, avukatlarımızla görüştük. Şimdi şunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına tabiyiz. Bu konuda da gurur duyuyoruz. Yani burada bir sıkıntımız yok. Ama şöyle de bir sıkıntımız var. Vakıflı Köyü eğer köy olmaktan kalkarsa biz buradan huzursuz, yani biz de tedirginiz. Bu açıdan tedirginiz ve huzursuzuz. İşte bizim kendi statümüzü bir şekilde korumak istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı yaptık. Bu konuda valimizle görüştük. Valimiz bu konuda bize hak verdi. Çünkü takdir edersiniz ki son zamanlarda basında da çok fazla yer buluyor. Hatay'ın bir kardeşlik ve hoşgörü kenti olduğu lanse ediliyor. Bunda gerçeklik payı var. Gerçekten de Hatay'da bir ortalama bir kabul vardır ötekine karşı. Kaldı ki biz birbirimizi öteki olarak görmüyoruz Hatay'da. Aynı kabul, aynı hoşgörü, aynı kardeşlik bakanımızda da var, valimizde de var. Bu konuda şöyle bir çalışma yapmamızı önerdiler. Biz valiliğe dilekçe verdik, işte köy olarak kalmak istediğimizi ya da tedirginliklerimizi veya huzursuzluklarımızı anlatan bir çalışma, bir dilekçe verdik. Valilik de bu konudaki çalışmasını yaptı. Vali de bizzat takip etti bu konuda, ben de şahidim buna. Bizzat takip etti ve bakanlığa gönderdi. Şimdi işte sanırım Vakıflı Köyü mahalle, yani köy statüsünü kaybediyor. Bütün köylerde olduğu gibi, büyük şehirdeki bütün köylerde olduğu gibi, ama mahalle muhtarlığı olma hakkımızı kazandık. Normalde mahalle bile olamıyorduk bu durumda 135 kişi olduğumuzdan kaynaklı.
Şu an bu hak size tanınmış oluyor.
Evet, şu an bu hak bize tanınmış oluyor. Ama bu yeterli gelmiyor bize. Çünkü mahalle olduğumuz zaman köydeki bütün arazilerdeki tasarruflar yerel yönetimlere geçiyor, belediyelere geçiyor. Yani şu anda biz köy olduğumuz için köy muhtarı birinci derecede birçok yerde söz sahibi oluyor. Mesela şöyle bir yakın geçmişte şöyle bir şey yaşamıştık. Birisi içkili bir restoran açmak istemişti Vakıflı Köyü'nde. Biz huzurumuzun bozulacağı gerekçesiyle bunu işte reddetmiştik ve köy olduğumuzla ilgili köy muhtarımız reddetmişti. Bu konuda böyle bir rahatlığımız vardı. Artık böyle bir rahatlığımız olmayacak. Yani yerel yönetimler Vakıflı Köyü'nde toplu konut yapmak isterlerse toplu konut yapabilecekler. Yerel yönetimler Vakıflı Köyü'nde işte çeşitli tasarruflarda bulunabilecekler ve bizim hiçbir söz hakkımız olmayacak bu konuda. Bu konuda tedirginiz ve huzursuzuz. Çünkü biz Vakıflı Köyü'nde yaşıyoruz. Başka yerde de yaşamak istemiyoruz açıkçası. Çünkü biz buralıyız. Kökümüz burada. Bu konuda sıkıntı duyuyoruz ve tedirginiz açıkçası.
Cem, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Umarım bu sorun çözülür. Sana iyi çalışmalar. Köye de çok selamlar.
Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
İyi günler. Hatırlatalım. Yani Vakıflı Köy'ün durumunda aslında pek çok tarihi köy ve yerleşim yeri de olabilir. Yani nüfusu 500'den az kalmış. Mesela bizim dün yine yazı işleri toplantısında konuştuğumuz benzer Hristiyan köyleri, nüfusu az, Midyat civarında özellikle Süryani köyleri olabilir. Adıyaman civarında belki Hristiyanların yaşadığı veya Hristiyan olmasa da tarihi anlamda önemli korunması gereken, yapısal, mimari, kültürel anlamda korunması, çevre anlamında korunması gereken pek çok köy var. Bu Büyükşehir Belediye Kanunu pek çok olumlu düzenlemeyi de içinde barındırıyor. Yerel yönetimleri güçlendiren bir yönü var gerçekten. Zaten CHP ile MHP'nin otomatikman itiraz ediyor olması da bize bir şey söylüyor olmalı yerel yönetimlerin güçlenmesi anlamında. Ama demek ki kanun metninde bu tip sakıncalar var ve Vakıflıköy örneği bunların çarpıcı temsili örneklerinden biri. Belki bu tip köylere dair özel bir düzenleme ihtiyacı görülüyor. Umarız siyaset yapanlar, yasa yapıcılar, meclis bu sesleri duyar ve gerekenleri yapar. Şimdi tekrar bir şarkıya doğru gideceğiz. Orta Doğu'da maalesef her zaman olduğu gibi yine acı olayların yaşandığı bir haftaydı. Gazze'de olanları biliyoruz. İsrail'in saldırısını biliyoruz. İşlediği cinayeti biliyoruz. Daha sonra Hamas güçlerinin İsrail tarafına attığı füzelerle tansiyon iyice yükseldi. Biz bu acılara dikkat çekmek üzere hatırlayan bilen bilir Amos Gitai'nin Free Zone filminin açılış sekansı olan Had Gad Ya şarkısı, Natalie Portman'ın pencereden bakıp 6 dakika boyunca ağladığı şarkıyla Shava Albersh